Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İçime gir ama sigaranı söndürme. Cezmi Ersöz, 1. kaset, 1. yüz. Gendaş Kültür Yayınları, 4. baskı, Aralık 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Birden fermuarını çözdü, pantolonunu aşağıya indirdi. Sonra da kilodunu çıkarttı. Beni nasıl aşağılayacağını biliyordu ama öfkesini kontrol edemiyordu da. Hadi gel, gir içime. Hadi hakkındır. Beni evine aldın ya, beni o soğuk sokaklardan kurtarıp getirdin ya buraya. Gir içime hadi, diye bağırmaya başladı. Karanlık yerimin bu denli zorlanması öfkeden deliye döndürmüştü beni. Ona tam yeter artık, yeter, bitir bu oyunu diye bağırırken cinsel organının çevresinde, kasıklarımda, karnının altında derin sigara yanıklarını fark ettim. İşte o anda öfkem gülünç geldi bir an bana. Gülünç ve acınası. O ise adeta acıyla kıvranarak ve soluk soluğa kendiyle konuşmaya devam ediyordu. Gir içime. Ama sigaranı söndürme oramdı. Duyarlı yazarsın ya, içime gir hadi. Yıllardır biriktirdikleri dökülüyordu ağzından. Sesi kesildi, öylece kala kaldı bir süre. Yavaşça koluna girdim, yatağına kadar götürdüm. Hatırladığı her şey onu bitkin düşürmüştü. Pijamasını giydirdim, üzerini örttüm, gözyaşlarını sildim. Hadi, içime gir. İçime girmiyorsan gömleklerini ütülerim, bulaşıklarını yıkarım istersen diyen dudaklarını susturdum. Yüzünü hiçbir zaman unutmamak için ona bütün benliğimle, ruhumla baktım. Sevdiğim kadınlara verdiğim bütün o az zararlar onun yüzünde kas katı, tesellisi imkansız bir acıya, acının gerçek, sahici imgesine dönmüştü. Eğildim ve o acıyı öptüm, dudaklarım parçalansın, bu acı beni ne yapacaksa yapsın ve ben artık böyle kalmalıyım diye öptüm. Cezmi Ersöz 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra İstanbul Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Önceleri edebiyat dergilerinde şiirleri ve eleştirileri yayımlandı. Cumhuriyet, Güneş, Özgür Gündem, Aydınlık gibi günlük gazetelerde yazdı. Daha sonra Haftalık Deli dergisinde yazmaya başladı. Halen Leman dergisinde yazıyor. Kitapları Aykırı Yazılar, Kafka Market 1991, Şehirden Bir Çocuk Sevdim Yine, Şiirler 1993, Hayat Bir Emrin Var mı 1993, Haritanın Yırtılan Yeri 1994, Ancak Bir Benzerim Öldürebilir Beni 1994, Son Yüzler 1994, Saçlarının Kardeş Kokusu 1995, Annelik Oyunu Bitti 1996, Yok Karşılığı Yüzünün 1997, 40 Yılda Bir Gibisin 1997, Hayallerini Yak Evi Isıt 1998. Yazamayan Yazar. Günlerdir yazamıyordum ve bu defa farklıydı. Daha önceki tıkanmalarıma hiç benzemiyordu. Ruhumda bir göç başlamış gibiydi. İçimde bana hayat veren varlıkları dalgınlıkla incitip kırmıştım sanki. Onlar benden umudu kesmiş yeni bir vadiye yol alırken bıraktıkları yerler anında çöle dönüşüyordu. Büyük ve benim olan aynalarım vardı eskiden ve hayattan kopup gelen yüzleri, düşleri, öyküleri içimdeki bu aynalarda konuk ederdim önce. Sonra hayata yolcu ederdim yine onları. Emindim onların kimlerin ruhlarına konuk olacaklarını. Şimdi ise aynaların olduğu yerde benim bile derinliğini tahmin edemediğim bir boşluk vardı. Yüzler, düşler, öyküler bu dipsiz boşlukta hiçbir yankı, hiçbir ışık yaratmadan kaybolup gidiyorlardı. Her şey içimde kalıyordu artık. Yazamıyordum ama başka bir iş de yapamıyordum. Çalışan insanları delicesine kıskanıyordum. Bakkalın çırağını, mahalledeki terziyi, seyyar satıcıyı, musluk tamircisini, fırıncıyı. İçimdeki derin boşluğun nöbetini bekliyordum gün boyu. Bu bekleyiş, bu yolunu yitiren kaderin belirsizliği ölümden bile daha korkutucuydu. Aradan çok zaman geçti ve yavaş yavaş bu korku azaldı. Boşluğum kendi kendine alıştı. İçimde gördüğüm, yaşadığım her şeyi yeniden hayata yansıtma hırsı ve iddiası yerini dinginliğe ve sadeliğe bırakmıştı. Kendime daha önce hiç hissetmediğim bir merhamet duyuyordum. Çok büyük bir kazadan canını güç bela kurtarmış, çok sevdiğim bir yakınım gibi davranıyordum kendime. Çok uzaktan, zorlu geçen bir sürgünden yıllar sonra yine içime dönmüş gibiydim. Artık akşam üzerleri kitap sergilerini sakin adımlarla gezmeye çıktığımda, bir zamanlar en büyük yayın evlerinde baskı üstüne baskı yapan kitaplarımın tozlu yerlere hoyratça atılmış ve ne alırsan 100 bin lira yazılı bir etiket altında satıldığını görür ve kendime duyduğum bu merhamet oracıkta sevinçli bir sızıya dönüşür, bu sızıyı daha da anlamlı kılmak için usulca eğilir, kitaplarımın tozunu siler ve düzgünce sıralardım onları. Sanki onlar genç yaşta ölmüş çocuklarımdı benim. Tozlarını alır, sayfalarını düzeltip sıralarken kitapçıyı da bir mezarlık bekçisi gibi hisseder ve bakışlarım da ona, çocuklarıma göz kulak ol, ezip geçmesinler, son uykularını incitmesin kimse onları der gibi bakardım. İçimdeki boşlukla bütünleşmiştim ama ruhumda giderek zonklaması artan yalnızlığım bu gizli anlaşmaya boyun eğecek gibi görünmüyordu. Günlerdir hiçbir okurum ne bir telefon ediyor ne de iki satır mektup yazıp hatırımı soruyordu. Hiçbir kuruluş veya dernek konuşma yapmam için davet etmiyor, gazete ve dergiler bir olay hakkındaki görüşümü sormuyordu bana. Yazmaya yeni başlayan gençler dosyalarını göndermez olmuşlardı artık. Bana artık nasıl davranırlardı bilmiyordum ama onların varlığını hissetmek istiyordum. Onlar beni aramazlarsa ben onları arardım. Onlar yanıma gelmezlerse ben onların yanına giderdim. Gururum bütün bu kararlarıma hiç baş kaldırmamıştı. Kim bilir belki o da tıpkı yüzler, sesler, öyküler gibi içimdeki boşlukta kaybolmuştu. Adres ve telefon defterimi çıkarıp hepsini tek tek aramaya başladım. Birkaçı dışında hemen hepsi artık başka yazarları okuduklarını, onların yanında olmayı istediklerini, üstelik benim yazmayı bırakmamla kendilerine bir anlamda ihanet ettiğimi söyleyip yüzüme telefonu kapattılar. Yazdığım mektuplara da benzer yanıtlar geldi. Onları ansızın kötülüklerin ortasında, yarı yolda ve çaresiz bıraktığımı, bu terk edilmeyi hiçbir zaman affedemeyeceklerini söylüyorlardı. Aslında hak vermiyor değildim onlara. Ama yine de onlara ve kendime yaptığım bu haksızlığın ve bu ansızın terk edilişin anlamını çözmüş değildim ki ben de. Bu suçtaki payım ne kadardı, bunu kim bilebilirdi ki? Ama yine de bazı eski okurlarım yanlarına gitmemi, konuk olmamı kabul ettiler. Onlar da kırgındılar. Ama bana duydukları acıma ve yakınlık kırgınlıklarını örtüyordu. Ağır bir hastalık sırasında belleğini ve yaşama gücünü yitirmiş yaşlı bir hastaya davranır gibi davranıyorlardı bana. O yapay, o abartılı saygılarından eser kalmamıştı. Benim yanımda bir zamanlar rakibim olan yazarların kitaplarından bölümler okuyorlardı ve onlara her geçen gün daha da artan hayranlık duygularından bahsediyorlardı hiç çekinmeden. Aslında bu duruma başta üzülüyordum ama sonraları hiç aldırmamaya, hatta garip bir haz almaya bile başlamıştım. Bu haz bir özgürlük duygusu veriyordu bana. Kendimi bir roman, bir film kahramanı gibi uzaktan ve büyük bir dikkatle izliyordum. Ben hem o kahramandım hem değildim. Başıma daha neler geleceğini büyük bir merakla izliyordum. Üstelik geçmişte etrafım hayranlık ve sevgi çemberiyle örülüyken, kendini beğenmişliğin o yarı dalgınlığı ve kolay sarhoşluğuyla gözden kaçırdığım birçok ayrıntıyı şimdi bütün açıklığıyla görüyordum. Evlerinde konuk olduğum eski okurlarım, kimi zamanlar yanlarında meraklı arkadaşlarıyla gelir ve beni onlara işte yazamayan yazar misafirimiz diye tanıtırlardı. Böyle anlarda kendimi türü bitmeye yüz tutmuş egzotik hayvanlar gibi hissederdim. Bazen mahalledeki küçük çocuklar odamın penceresinden bana bakar, yazamayan yazar, yazamayan yazar diye alay edip kaçarlardı. Kimi geceler eski okurlarım bana şiirlerini, öykülerini gösterir, benden onları eleştirmemi isterlerdi. Eskiden yazdığım yıllarda eleştirilerimi büyük bir dikkat ve saygıyla dinleyen okurlarım, şimdi yaptığım eleştirilerime hemen alınıp öfkeleniyor, eleştirilerimi yersiz bulup hatta onları yazabildikleri için kıskanmakla suçluyorlardı. Ve kapıyı suratıma çarpıp çekip gidiyorlardı. Ama ben yine de yılmıyordum eleştirmekten. Panellerde, söyleşilerde ayağa kalkıp konuşmacıları ağır bir dille yargılamaktan, hatta bunu eskisinden daha bir yüreklice ve sonuna dek adeta inatla yapıyordum. Çünkü eskiden ben de yazıyordum ve yazdıklarıma yeterince güvenemediğim için başkalarına karşı daha bir temkinli ve ölçülü bir saygı içindeydim. Şimdi artık kaybedecek bir şeyim yoktu. Hatta kimi kez kendilerini eleştirdiğim yazarların, konuşmacıların, siz önce yeniden yazı yazmaya bir başlayın, bu söylediklerinizi bir hayata geçirin, bizi ondan sonra eleştirin gibi yaralayıcı, küçük düşürücü sözlerinden gizli, garip bir haz almaya başlamıştım. Çünkü yazamamak yüzünden öylesine büyük bir acı çekmiştim ki bu sözler beni artık hiç etkilemiyordu. Eski okurlarımın gideremediği, hatta daha da artırdığı yalnızlığımın ağrısını bile geçici bir süre için uyuşturuyordu. Bir süre sonra artık kendim gibi insanları arayıp bulmuştum. Artık yazamayan şairler, yazamayan romancılar, çizemeyen ressamlar, beste yapamayan besteciler, oynayamayan aktörlerden oluşan küçük bir grubumuz vardı. Hemen her akşam aynı meyhanede oturup acılarımızı, yalnızlıklarımızı paylaşıyorduk. Bizi kimse ciddiye almasa da basın toplantılarına, mitinglere, siyasi etkinliklere katılıyorduk. Hatta birkaç kez cumartesi annelerine destek vermeye bile gitmiştik. Toplumsal bir devrim için ayaklanan insanların başını bizim gibi insanların çekeceğinden artık hiç kuşkum kalmamıştı. Herkes bizi yanlış anlıyordu. Biz yazan, üreten insanlara karşı bir hınç duymuyorduk. Hatta onların birbirlerine duyduğu o kıskançlıktan ve o kirli hırstan eser yoktu bizde. Bizim öfkemiz ruhumuz gibi çıplaktı ve sistemin ta kendisineydi. Çünkü artık kimseden hiçbir saygı ve ilgi görmediğimiz için sistemin, baskı gücünü, adaletsizliğin insanları nasıl acımasızca ezdiğini, bu sistemde koruyucu bir sıfatı olmadan sıradan bir insan gibi yaşamanın nasıl ızdırap verici bir şey olduğunu içinde yaşayarak görüyorduk. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve ödünsüzdük sonuna dek. Ve birbirimizi çıkarttığımız kavgalarda korumak zorundaydık. Çünkü yarın yazamayan bir şair arkadaşıma yapılan bir saldırının benzeri ertesi gün benim başıma gelebilirdi. Küçümseniyor, değer verilmiyor, fikri sorulmuyor, hırpalanıyorduk. Ama pek aldırmıyorduk bütün bunlara. Çünkü kendimizdik her yerde, her an. Artık yazdıklarıma öykünmüyordum. Okurlarıma yazdıklarım gibi içten tutarlı, sevgi dolu olduğumu kanıtlamak için uğraşırken düştüğüm o yapaylığa düşmüyordum. Yazılarımı korumak için ruhumu ateşe atmıyordum. Başkalarının gözünde bir simge, bir tema değildim. Sıradan bir insandım artık. Hiç kimse sözlerimin arkasında gizli bir anlam aramıyor ve elimi kolumu bağlayan ve özgürlüğü kısıtlayan iki yüzlü ve zorlama bir saygıyla boğmuyorlardı beni. Kendileri de boğulmuyordu böylelikle. Tek kişilik bir yolculuk değildi artık benim için sevişmek. Sevişirken gövdemden ve ruhumdaki o hastalıklı, o her şeyi kılı kırk yaran, merakı zaman zaman acımasızlığa varan gözlemciden kurtulmuştum sanki. Yanımdaki gövdenin içinde istediğim an kaybolabiliyordum. Artık sokaklarda her an karşılaştığım birbirinden ilginç insan yüzlerini, ay ışığının kırık bir şişeden yansıyışını, tutkuları, kendilerini hayatın anlamına inandırmış yürekleri, hırsların ve gölgelerin içine gizlenmiş, sönmeye yüz tutmuş acıları bütün benliğimle ve hiçbir zaman yazma endişesi taşımadan seyretmenin derin hazını yaşıyordum. Burası buraya kadar. Şimdi size bir şey itiraf etmek istiyorum. Evet, bunlar belki gerçekti. Ama bir başka gerçek daha vardı ki, o da kendimi kandırdığımdı. Nedenli özgür, mutlu ve kendim olduğumu sansam da, yalnızlığımın ağrısını ve bir çığlık gibi kanayışını engelleyemiyordum bir türlü. Kendime sürgün olsam da ben yine yüzleri, öyküleri, düşleri yansıtan aynalarıma kavuşmalıydım. Belki de bu yola baştan hiç çıkmamalıydım. Yaşamımı yazmaya adamaya hiç karar vermeseydim, ebediyen mutlu olurdum belki de. Ama çıkmıştım bir kere. Bir kere düşlere, öykülere, o çok iyi tanıdığım ruhlara yolculuk etmiştim. Yarı yolda, içimde açılan boşlukla barışıp bu yolculuğa bir son veremezdim. Bana çok acı verse de içimdeki o hastalıklı, o kılı kırk yaran ve merakı kimi kez acımasızlığa varan gözlemciyle birlikte yolun sonuna dek gitmeliydim. Çünkü iyi biliyordum artık. Bana acı veren o ruhumdaki bu gözlemci değildi. Onun bir türlü göremediğiydi. Beni kendime sürgün eden bir kurguda yaşıyor olmam değildi. Asıl vatanımın nerede olduğunu hala bilemeyişimdi. Anlamıştım. Ruhumu ateşe veren yazmak değildi. O bir türlü yazamadığımdı. Çaycı Ali. Çay sımsıcak, buğusu üstünde tüten, demli bir çay. Umut dolu bir sığınaktır çay. Her şey kötüye gitse de yine de yaşamak güzel şey demektir. Yoksuluz ama benzersiz ve küçük mutluluklarımız var demektir. Çay henüz her şey bitmedi demektir. Hayatın öfkesine, acımasızlıklara, talihsizliklere karşı sımsıcak bir sığınaktır çay. Çayın o vazgeçilmez sıcaklığı sıradanlığın içtenliğini yeniden hatırlatır bize. İster evde, okulda, iş yerinde, dernekte, lokalde, yollarda, nerede olursanız olun. Eğer yakınınızda bir yerde çay pişiyorsa, çayı pişiren masmavi alev size gülümsüyorsa, çay yeni konuklara, eski konuklara hazırlanıyor, demleniyorsa korkmayın. Her şeye rağmen, bütün imkansızlıklara ve engellere rağmen hayat devam ediyor demektir bu. Güneş gazetesinin çaycısı Ali, ince belli bardaklarla bizlere büyük bir keyifle dağıttığı çaylar gibi umut dolu, düş dolu, keyif ve enerji dolu bir insandı. Burnu hafif sağa eğilmişti. Bütün zeki insanlar gibi gözlerinden incecik bir keder sızardı. Ama o bu kederi saklamayı iyi bilirdi. Ufak tefek ve son derece çalışkandı. Her gazetede olduğu gibi güneşte de insanlar birbirlerine hep fazla gelirdi. Kimse kimseye tahammül edemezdi. Ama birbirimizden esirgediğimiz sevgiyi Ali'ye gösterirdik. Çünkü Ali bize tam insanlıktan ve kendimizden umudu keseceğimiz bir anda sımsıcak, sıkı, tavşan kanı, demi, buğusu hepsi yerinde harbi çaylar getirirdi. Ali'nin getirdiği çayların hatırına kısa bir sevgi molası verirdik. Ali'nin çay tepsisi tutan parmakları, eprimiş, solgun mavi gömleği, masum bıyıkları üzerinden birbirimize gecikmiş selamlar sarkıtırdık. Çay biter bitmez unutmak üzere. Çaycayla okul okumamıştı ama okumayan bütün o zeki insanlar gibi hayatı, hayatın gizli incelikleri, o şaşırtıcı tuzaklarını bizlerden çok daha iyi okuyabiliyordu. Yeni bir yaz işleri müdürü mü gelecek? Gazetenin yayın politikası mı değiştirilecek? Ali'nin bizden önce haberi olurdu. Birisinin yazısı mı sansürlenecek? Bir arkadaşımız mı işten çıkartılacak? Ali herkesten önce bilirdi bunları. Ali zeki, gözlemci, hayatı iyi okuyan biriydi. Ama bir o kadar da duygusaldı. Sevdiklerine bağlanırdı. Bu bağlılık bütün diğer özelliklerinin üstüne çıkardı. Güneş gazetesinin o zamanki sahibi dünyanın en zengin adamlarından biri olduğu söylenen Asil Nadir'di. Yılda bir iki kez gazeteye uğrar, gazetenin yöneticileriyle kapalı kapıların ardında Çaycı Ali'nin söylediğine göre gazetenin mali sorunları hakkında bir iki şey konuşup yanındaki dev gibi korumalarıyla yine geldiği gibi Londra'ya geri dönerdi. Asil Nadir denen o karanlık iş adamını hiç sevmedim. Ama o yıllar basın sektöründe en yüksek maaşı o veriyordu ve pek karışmıyordu gazetenin yayın politikasına. Bir gazetede ilk kez kadrolu çalışmaya başlamıştım. Parlak yıllarımdı, iyi para alıyordum, üretkendim, yorulmak bilmezdim. Hem de akşamları neredeyse gece yarılarına kadar köprü altında rakı içip dostlarımla sohbet ettiğim halde. Cihangir'de yeni bir ev tutmuştum. Hiç korkum yoktu. İçin istediğim gibi döşeyebilir, dilediğim gibi borca girebilirdim. Nasılsa gazetenin ve benim geleceğim açık görünüyordu. Biraz özenti, masumiyet, biraz iyi yaşama isteği sonucu Aksaray'daki Antikacılar Çarşısı Horhor'dan, Çukurcuma'daki eski eşya satan dükkanlardan sandalyeler, çalışma masası, etajer, sevimli sehpalar aldım. Gençtim. İlk kez kendime ait bir evim olacaktı. Gazetemizin cömert sahibi dünyanın en zengin insanlarından biriydi. Ve en önemlisi çay ocağımızda mavi alev her zaman tebessüm ediyordu. Ali'nin ince belli bardaklarındaki buğusu tüten tavşan kanı çaylar, yaşamak her şeye rağmen güzeldir diye fısıldıyordu bizlere. Asil Nadir'in Londra'da dolandırıcılıktan tutuklandığı gün aramızdaki en sakin insan yine çaycı Ali'ydi. Dışarıda kar yağıyordu ve Ali'nin sımsıcak çayları soğuktan değil, endişe ve korkudan buz tutan içimizi ısıtıyordu. Üzülmeyin arkadaşlar, her şeyin bir çaresi bulunur, bu da geçecek, biz çaylarımızı içip güzelleşelim diyordu. O ay maaş alamadık. Ondan sonraki aydı. Ama iyi ücret aldığımız, köşe bucakta az da olsa birikmiş paramız olduğu için pek de sarsılmadık. Üçüncü ayda maaş alamadık. Köşe bucağı kötü günler için sakladığımız paralar da suyunu çekmişti artık. Çevremizde borç para isteyecek pek insan da yoktu. Yakınlarımız, arkadaşlarımız ise maaş alamadığımızı inanmıyorlardı. Dördüncü ay çabucak gelmişti. Maaş verileceği söylentileri bir anda yayılmıştı. Muhasebecinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştuk. Ama hevesimiz kursağımızda kalmıştı. Maaş verilmiyordu. Belki gelecek ay verilebilirdi. O ayda çaycı Ali'ye olan çay borçlarımızı ödeyemedik. Evimdeki telefonun borcundan dolayı kesildi. Ve ben birikmiş kira borçlarımı ödeyebilmek için biraz özenti, masumiyet ve biraz iyi yaşama isteği sonucu Horhor'dan ve Çukurcuma'dan aldığım verniği hala kokan sandalyelerimi, masamı, etajerimi, sevimli sehpalarımı sırayla satmaya başlamıştım. Hem de yok pahasına fiyatlarla. Ali artık veresiye defterine yazmaya başlamıştı borçlarımızı. Gözlerindeki ince keder sanki biraz artmış gibiydi. Esprileri zorakiydi. Asil Nadir'in yanına Londra'ya hapishanede ziyaretine gittiğini, ondan hepimize selam getirdiğini, biraz daha sabretmemiz gerektiğini, Asil Nadir'in dönüşünün muhteşem olacağını söylüyordu. Ama bizi eskisi kadar güldüremiyordu. Yine de ocağındaki çayı pişiren alev bize yine umut ve düş fısıldamaya devam ediyordu. Çayın alevinin her şeye rağmen umut ve düş fısıldaması çok önemliydi benim için. Bu alevi canlı tutan Ali'nin gözlerine artık daha bir dikkatle bakıyor, onun ruh halini büyük bir dikkatle hissetmeye çalışıyordum. Artık Asil Nadir'den, gazeteden, işlerin düzeleceğinden yavaş yavaş umudu kesmeye başlamıştı çalışanlar. Parasızlık da dayanılacak gibi değildi. hem de iyi ücret almaya alışkın olanlar için tam bir yıkımdı. İnsanlar artık gazeteye başka bir gazetede iş bulmak için geliyorlardı. 5. ayda maaş alamadık. Gazete neredeyse yarı yarıya boşalmıştı. İş bulan gitmiş, bulamayansa sağda solda iş aramaya başlamıştı. Gazetenin birçok telefonu borçtan ötürü kesilmişti. Muhasebecinin odasında büyük kavgalar oluyordu. Gazetenin servisleri benzin alınamadığından çalışmıyordu. Eve giden gazeteye dönemiyor, gazeteye gelen akşam eve dönemiyor, gazetede yatmak zorunda kalıyordu. O ay karnımı doyurabilmek ve kiramı ödeyebilmek için çamaşır makinemi ve buzdolabımı satmıştım. Çay isterken artık çekiniyorduk. Herkes gibi benim de çaycı Ali olan borcum giderek kabarıyordu. Ama o bunu hiçbir zaman yüzümüze vurmuyordu. Hatta diğerleri gibi ona borç takıp başka gazete ve dergilere gitmediğimiz için de bize acımayla karışık bir saygı duyuyordu. Ve yine bize umut vermeye devam ediyordu. Asil Nadir onu hücresindeki telefondan aramış. Birkaç güne kadar hapisten çıkıp ilk iş olarak Güneş Gazetesi'ndeki gazeteci arkadaşlarını ziyaret edeceğini, birikmiş paralarını fazlasıyla ödeyeceğini söylemişti. Artık kendi de anlattıklarına gülmüyordu. Çünkü eski neşesi pek kalmamıştı. Çünkü artık o da zorlanmaya başlamıştı. Çayı, şekeri borcu aldığı bakkal artık onu sıkıştırmaya başlamıştı. Ali elindeki giderek azalan parayı hep tüp gaz için saklıyordu. Tüpü veresiye yazdıramıyordu çünkü. Bütün söylentiler, yapılan kulisler, iddialı vaatler boş çıkmıştı. 6. ayda da maaş alamamıştık. Eve çağırdığım akraba kılıklı eskiciler çaresizliğimi ne kadar gizlemeye, ne kadar yukarıdan konuşmaya çalışsam da koltuk takımlarına ve çek yatıma o kadar az fiyat biçmişlerdi ki bir anda öfkeye kapılıp onları dışarı koymuş, sonra da sokak kapısından çıkmadan peşlerinden koşmuş, verdikleri fiyatlara razı olmuştum. Satmadığım sadece yatağım, daktilom ve kitaplarım kalmıştı. Neden bu gazeteden bir an önce ayrılıp kendime yeni bir iş aramıyordum tam bilmiyordum. Burada yaşadıklarım ve duygusal bağlılıklar tutuyordu belki de. Ama en çok da her şeye rağmen ocağını söndürmeyen Çaycı Ali'ye karşı garip bir suçluluk hissediyordum. Sanki iş bulup gidersem ona karşı haksızlık yapacağım inanıyordum. O canını dişine takıp borç harç bakkalın her tür kaprisini, küstahlığını çekip ona borçlarını ödeyemeyen insanlara buğusu, demi, sıcaklığı, umut ve düş bağışlayan fısıltısı hiç değişmeyen çaylarından dağıtmaya devam ettikçe galiba ayrılamayacaktım bu umutsuz gazeteden. 7 ay geçmişti ve gazetede büyük bir umutsuzluk başlamıştı. Hademeler artık gazetenin bilgisayar, fotokopi makinesi, daktilo gibi demirbaşlarını gizlice dışarı götürüp satıyorlardı. Açlıkla karşı karşıyaydık. Özellikle kırsal kökenli matbaa işçileri eşlerini ve çocuklarını memleketteki yakınlarının yanına göndermeye başlamışlardı. Bize aylardan beri maaş ödemeyen yönetim en azından açlıktan ölmeyelim diye mercimek, un, erişte, makarna dağıtmaya başlamıştı. Ödenmeyen borçlar yüzünden sular idaresi gazetenin sularını kesmişti. Kokudan ve pislikten tuvaletlere girilmiyordu. Hademeler de artık işe gelmiyordu. Gazete bir viraneye dönmüştü. Bense gazeteye gelir gelmez ilk önce Ali'nin çay ocağına uğruyor, çay pişiyor mu, çayın mavi alevi her şeye rağmen düş ve umut fısıldıyor mu diye bakıyor, Ali'den ödeyemediğim borçlarım için özür diledikten sonra onun büyük bir sevgiyle uzattığı ince belli bardaktaki buğusu tüten tavşan kanı çayımı alıp odama iniyordum. Çaycı Ali'den başka kimse bana çalışma cesareti veremiyordu. Gazetede kalan az sayıdaki gazetecinin isyan edeceği haberini alan kimi yöneticiler, bu isyanı bastırabilmek için bazen toplantılar yapar ve geleceğe dönük vaatlerde bulunurlardı. Bu toplantılar, bu sözler, bu vaatler bende zerre kadar umut ve heyecan uyandırmazdı. Yalan olduğunu, göz boyama, zaman kazanma olduğunu bilirdim bütün bunların. Para bitince, imkanlar tükenmeye yüz tutunca, umutlar ve düşler çok değer kazanıyordu. Bu yüzden benim için sadece Çaycı Ali'nin çay ocağında hiç dinmeden yanan mavi alevindeki ve yıkılmayan cesaretindeki umutlar ve düşler her şeyden önemliydi.